ateşin dumana olan delaleti, ateşin dumana olan delaleti gibi müessirden esere yapılan istidlale burhan-ı limmi denilir. Dumanın ateşi olan delaleti gibi eserden müessire olan istidlale de burhan-ı inni denir. Burhan-ı inni şüphelerden daha salimdir. Yani Cenab-ı Hakk'ı nasıl tanımalıyız, nasıl bilmeliyiz? Allah'ı tanıtan, bildiren deliller, burhanlar sonsuzdur. Fakat bu burhanları ve delilleri İslam alimleri taksim etmiş. Yani kategori kategori ayırmış. Akli deliller var mesela, nakli deliller var. Hem akli hem de nakli deliller de var. Üstelik burada bir başka mevzuda meseleyi nazara verecek. Şimdi bir mahlukatın sahibine olan delaleti var. Bir de sahibinin mahlukata alamet ve işaret olması var. Mesela kelime-i tevhidde, kelime-i şehadette La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah'ın Muhammedur Resulullah'a delil ve burhan olması burhan-ı limmidir. Allah'ın Peygamber Efendimiz'e delil olması. Celle Celaluhu. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam Cenab-ı Hakk'a delil ve burhan olması ise burhan-ı innidir. Çünkü Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir sebep olarak düşünüyoruz. Yani mahlukat onun ruhundan, onun nurundan yaratılmış. Kainatın Allah'a olan delaleti neyse toplu ve külli manada temerküz ederse Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam yani keyfiyetinin ve maddiyatının bütün özellikle güzelliklerinin Allah'a delaleti kainat kadar önemlidir ve mühimdir. Demek ki sebeplere bakarak, sebepleri tarasut ederek, sebepleri inceleyerek sahibine gitme burhan-ı innidir. Yani böyle tabir etmişler mantık uleması, İslam alimleri. Müessire bakarak esere olan istidlal de burhan-ı limmidir. Üstadımız burhan-ı inni şüphelerden daha salimdir diyor. Yani sebeplere bakarak, yaratılan mahlukata bakarak ustasını bilme ve tanıma yolu ve metodu daha salim, daha pürüzsüz, maksada daha kolay kavuşturan bir mekanizmadır. Diğeri de bir yoldur ama orada herkesin yani şey etmesi, tefekkür etmesi biraz zordur. Üstadımız bunları açacak. Bu ayetin yani bundan evvelki üstadımızın buraya almış olduğu ayeti kerime. يَا اَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Ayeti kelimesi. Sadakallahu azim. Bu ayeti nazara veriyor. Bu ayetin saniyin vücut ve vahdetini işaret eden delillerinden biri de İnayet delilidir. Sizi yaratan, sizden evvelkileri yaratan, Cenab-ı Hakk'a ibadet yapmayı, secde etmeyi, onu tanımayı emrediyor. Niye? Ondan sonra nimetlere taarruz ederek sebeplerini anlatıyor. Hem bizi yaratıyor, bizden evvelkileri de yaratıyor. Bizden evvelkileri niye Kur'an-ı Kerim nazara veriyor? Çünkü onlar olmazsa biz ne yapamayız? Dünyaya gelemeyiz. Onlar bizim vesilemiz. Bazı gafil insanlar vesilelere takılabilirler. Yani anne baba olmasaydı biz nasıl meydana gelirdik? Ama onlar da bir sebeptir. Basit bir vesiledir. Yaratan Allah'tır. Allah isterse annesiz babasız da bir insan, bir mahluk yaratabilir. Adem Aleyhisselam'ı yaratmış. İsa Aleyhisselam'ı babasız halk etmiş. Yani Cenab-ı Hakk'ın sanatı buna müsait, kudreti buna müsait. Hikmet böyle icap ettiriyor. Belli bir süre sonra hikmet ne yapabiliyor? Değişebilir. Şimdi bizden evvelkileri dediği bizim atalarımızı, babalarımızı da Cenab-ı Hak yaratıyor. Yani ey insanlar sakın onlara takılıp da Allah'tan gaflet etmeyin. Hem sizi hem de sebeplerinizi yaratan Cenab-ı Hakk'a itibar edin, ibadet edin, tanıyın, bilin. İttikanızı muhafaza altına alınız. Çünkü hepsini yaratan odur. Sebepler çok basit bir vesiledir. Yapan Allah-u Zülcelal'dir. Yani kainatı bir marangozhaneye benzetebiliriz. Marangozhanede malzemeler vardır. Ama bir marangoz orada çalışmadığı müddetçe bir çekyatın çıkması mümkün değildir. Bir koltuğun icadı mümkün değildir. İlla usta olacak ki o malzemelerden bir iş çıksın. Bizim sanatımız böyle. Ama Allah'ın sanatı bizim sanatımıza benzemiyor. O kün emri ezelisiyle, kün emri ezelisiyle yokluğun karanlıklarındaki bütün mahlukatı vücut alemine getiriyor. Yani her an yaratma var. Her an halk etme var. Biz kardeşlerimizle lemaat okuyoruz. Orada da bu mevzuyu çok ciddi manada işledik. Kün emri ezelisi. Kün feyekun. Susmak bizim içindir arkadaşlar. Allah'ın kelamı ezelidir. Biz mahiyetini bilmeyiz. Allah ezelde konuşur. Susmak yorgunluğun alametidir. O kün emri ezelisini vermekle kainattaki bütün mahlukatın ne yapabileceği, ne edeceği tespit altındadır. Çünkü üstadımız buyuruyor ki kün emri ezelisinde ilim, irade, kudret beraber mevcuttur diyor. İlim, irade, kudret beraber mevcuttur. Peki kün emri ezelisi diyoruz. Ama mahlukat ezeli değil. Sonradan yaratılmıştır. El an kün emri devam ediyor. Bak mazi müstakbel hali birden tutar. Ezel budur. Ezele mazilik veremeyiz. İstikbal de veremeyiz. Hale de bağlı tutamayız. Tamamını ihat eden bir kelam-ı ilahidir. Bir emirdir. İlim, irade, kudret beraber oldu mu? Bu kün emri ezelisine her an bu kainat, alem her an yaratılıyor. İsmi kayyum ile, kayyumiyetle de istikrarı temin ediliyor. Üstad Hazretleri kayyumiyetin, ismi kayyumun bir dakikacık olsun mahlukattan nispeti kesilse diyor. Mahlukat yok olur diyor. Yok olur. Buraya elektrik nereden geliyor? Keban'dan geliyor. Keban'daki şarteller kaldırılsa veya indirilse bütün Türkiye karanlığa girer mi? Girer. Çünkü yani kayyumu oradır. Peki elektriğin Keban'dan geldiği gibi avizeler de Keban'dan gelse. Yani düğmeye dokunduğumuzda ışığı burada müşahede ettiğimiz gibi madde de hemen o anda olsaydı, mümkün olsaydı. Evleri, binaları, mahalleleri de böyle düşünseydin. O şartel kapatıldığında ışığın gittiği maddede gider miydi, gitmez miydi? Gider arkadaşlar. Yapıp bırakmak bize aittir. Allah her an kün emredilisiyle iş başında. İş güzel diyor üstadımız. Aynı anca çekicinin zerreye aynı anda kürreye vuruyor. Yaratmış haşa serbest bırakmış değil ki. O her anlık hummalı, kesif, o yoğun yaratılma bize aradaki boşlukları hissettirmiyor. Biz bahar seyrediyoruz, bir insan seyrediyoruz. Bir mahlukat seyrediyoruz, sema seyrediyoruz. Yani ekrana şekiller, suretler şekilde suret olarak gelmez. Bir elektron akımı olarak gelir. Biz orada şekil olarak görürüz. Elektrik kabloda böyle ışık olarak gelmez, ısı olarak gelmez, soğuk olarak da gelmez. Buzdolabında soğuğunu müşahede ederiz. Ampulde ışığını müşahede ederiz. Kaloride ısısını müşahede ederiz. Masarların kabiliyetlerine göre tezahür ayrı ayrıdır. Orada gelen bir mahiyet vardı, biz onu bilemeyiz. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın kün emri ezelisinde ilim, irade, kudret beraber olunca bu emir hala veriliyor. Peki mahlukat fani. Bu emri ezeli. Fani olduktan sonra mahlukat ezelle mukayese edildiğinde bir kıymet ifade etmez ki. Niye? Sonsuzdan ne çıkarsak ne kalır? Bitmez bak, tükenmiyor. Dikkat ediyor. Ne kadar dünyanın ömrü uzun olursa olsun, ne kadar dünyada sanat tarikası olursa olsun, ne kadar kainat geniş olursa olsun, ne kadar mükevvenatın mazisi olursa yaratılmış mı? Mahluk mudur? Küçüktür. Allah'ın ezeliyetiyle mukayese edilmez. Zinhar mukayese edilmez. Hiçbir açıdan mukayese edilmez. Peki kün emri ezelisinin karşısında bu kainatın önemi ne? Bu kainatın yok olduğu, olmadığı zamanlarda kün emri ezelisi nereye veriliyordu? Emri ezeli diyorlar. Orada bir şey daha çıkıyor. Mahlukatın asıl vücudu. Mahlukatın asıl mahiyeti, asıl hakikat Allah'ın ilmindeki vücutlardır. Bu vücutla o vücutlar mukayese edildiğinde hiçbir kıymetli ehemmiyeti yoktur. Bize göre değerlidir. Bize göre kıymetlidir arkadaşlar. Asıl mahiyet Allah'ın ilmindeki o mahiyet ve keyfiyettir. Tezahürü Cenab-ı Hak bize görünmek istiyor. Sanatını bizim açımızdan seyretmek istiyor. Lezzeti mukaddes alması, kendi sanatını kendi tesbih etmesi, kendi takdir etmesi, şu mahlukat noktayı nazarından baktık mı bu mahlukat çok nakıs kalır Cenab-ı Hakk'ın ezeli nazarına, ezeli ilmine, ezeli tefekkürüne. Zira bu fani, ezeli olan bir şeyi fani mahlukat tatmin etmez. O zaman nereye gidiyor iş? Hakiki vücut Allah'ın ilmindeki mahiyet ve keyfiyetlerdir. Yani şöyle bakınız. Diyelim ki ben Mahmud abi, herhalde en yaşlımız, büyüğümüz Mahmud abi. Mahmud abiyi biliyorum. Bakın şimdi, kendi alemde Mahmud abinin bir mahiyeti, bir keyfiyeti, bir bilgi, bir malumatı var. Mahmud abiyi tanımayan, bilmeyen bir insana ben bunu anlatmaya kalksam ne kadar anlatırım? Ne kadar onun alemine bu abimi yerleştiririm, nasıl ondan zevk aldırırım ki? Ne kadar zayıf kalır, düşünün. Hiç balı bilmeyen, balı tatmamış bir insana balı anlatsak, bir onun resmini, fotoğrafını çizsek, anlatabildim mi? Ne kadar adam bundan lezzet alır, bal hakkında ne kadar maluma sahibi olur? Haşa, yanlış bir örnekle veriyorum ama, şimdi Cenab-ı Hakk'la mukayese edersek olayı, aynen kabul etmeyin de, şu mahlukat 70 bin perdenin arkasında yaratılmış zavallı birer varlıklardır. Allah'ın ilmindeki mahiyet-i keyfiyet bunların çok farklıdır. Bir çekirdeğin içerisinde, hele de bu ilk çekirdek olduğunu düşünürsek, o kayısı ile ilgili kıyamete kadar gelmiş, gelecek, ne kadar özellikle güzellik var, hepsi mevcut mu değil mi? Hepsi mevcut. Bak, hepsi mevcut. Biz bu asırda o mevcutların bir alanını, bir sahasını, bir cephesini seyrediyoruz. Bizden 100 yıl sonra gelenler bir başka alanını seyredecekler. Eskiler de başka şeyleri seyredip gittiler. Ama onun tamamı çekirdeğin içerisinde mevcuttur. Ondan meydana gelen yıprandı, öldü, bitti, tükendi. Mahiyetler muhafaza altındadır. Ama oradaki mahiyette bu şekil, suret bu şekilde olmayabilir. Mahiyeti itibariyle mevcuttur. Bilemediğimiz bir tarzda. O bilemediğimiz tarzdaki varlıkları tefekkür etmek, tezekkür etmek mümkün olur. Oraya gidip onu düşünmek. Orada, o alanlarda gezmek. Ta istikbale kadar ondan meydana gelecekleri müşahede etmek. Nere? Benim asrıma, benim zamanıma tevafuk eden ağaçları görüp tefekkür, tezekkür etmek. Nere arkadaşlar? Bir de bunu yaratan Allah ise başka bir şey oluyor. Mevzu biraz buraya kaydı. Şimdi kün emrezerisi deyince, mahlukat fani olunca onu tartabilmesi için sadece Cenab-ı Hakk'ın seyretmesi, tefekkür etmesi, kendi sanatını, ondan nesini mukaddes alması, sadece alemde bu yaratılanlarla bağlı, sadece bu değildir. Bu çok nakıs ve eksiktir. Bu bize bir arıza endam etmiş. Bizim anlayış ve idrakimize ilahi bir tenezzülle, bizim ufkumuza göre yaratılmış, bizim istifademize sunulmuş bir cephe ve boyutudur. Şimdi iki türlü bürhan var dedik. Bir sebepten şeye, müessirden esere, diğeri de eserden müessire. Müessirden eser olan istidlale, müessirden esere olan istidlale burhanı limmi denilir. Allah'ın aleme delil ve burhan olması. Yani şudur. Böyle bir Cenab-ı Hakk'a, böyle bir kainat sultanına, böyle bir alem yakışır. Bu alem bize göre sonsuzdur. Başka mukayese edemeyiz. Ama Allah'ın zat, sıfat, esmasına göre nakıs ve kıymetsizdir. Hiçbir değeri yoktur. Mahlukat olmasa Allah'ın kemalinde bir noksanlık olmaz. Mahlukat bin misli daha artsa ve yaratılsa ona bir kemalat intikal etmez ve gelmez. Çünkü bir ara Allah vardı, hiçbir şey yoktu. Ezeli böyle bakacağız. Hiçbir şey yoktu. Allah neyi tefekkür ediyordu? Neyi tezekkür ediyordu? Neyi takdir ediyordu? Neyi tahsin ediyordu? İşte o hakiki vücutlardır. Onlarla bunlar zerre kadar mukayeseye gelmiyor. Şimdi ikinci bir delil, yani birinci delil neydi? Böyle bir sultanı kainata, böyle bir alem. Yani sultana bakarak onun aleme belli olması. Cenab-ı Hak insanı böyle yaratır işte. Daha mükemmel bir insan düşünemeyiz. İnsan insan olarak mükemmeldir. Çünkü neyse fil imkan, ebdeu min makandır. Şimdi Üstad Hazretleri tekrar baştan alalım. Ateşin dumanı olan delaleti gibi. Ateşin dumanı. Ateş varsa dumanı olur. Hani buyurdu ya, Burhan inni, Burhan ilinmeye gel şüphelerden daha salimdir dedi. Bazen ateş olur, duman olmayabilir. Bak şimdi. Daha salim dediği çünkü eserden müessir olan istidlalde bazı arızalar çıkabilir. İnsanlar orada yani tefekkürde ayakları kayabilir yani. Daha sağlam, en sağlamı nedir? Sebeplerden, vesilelerden yani delil ve burhanlardan sahibine gitmektir ki en sağlam yol budur. Bu da Kur'an'ın esas yoludur, ana caddesidir. Külliyatta dörtte bir oranda Cenab-ı Hakk'ın varlığı birliği anlatılır. Kur'an'daki esrar aynen Risale-i Nur'a da intikal etmiştir. Kur'an'ın dört ana maksadı vardır. Risale-i Nur'un da dört ana maksadı vardır. Birincisi Cenab-ı Hakk'ın varlığı birliği. İkincisi haşir. Üç, nübüvvet. Dört, adalet ve ibadet. Bu sır Risale-i Nur'da da geçerlidir. Mesela Allah'ın varlığını birliğini anlatmakta, külliyatın dörtte bir parçası dediğimiz bu mevzuda Allah'ı anlatan en külli, en geniş bürhan ve delillerin olduğu eser Ayet-ül Kübra'dır. Değil mi? Yedinci şu an. Şimdi Ayet-ül Kübra'yı okusak, inşallah bir gün okuyalım. Bakınız. Hep kainattan bahseder üstadımız. Eserden ve esire olan istidlalden bahseder. Bulutları anlatır, ırmakları anlatır, gök gürlemesini anlatır, şimşeği anlatır, radı anlatır, mesela insanı anlatır, baharı anlatarak Allah'ı anlatıyor. Bir ustanın mahareti nereden ölçülür? Sanatından ortaya koyduğu eserden ölçülür. Esere bakarak, eseri değerlendirerek ustayı bulmak, bilmek ve tanımak daha selametli, daha geniş, daha emniyetli, daha kısa bir yoldur. Diğeri büyük insanların, vasıflı insanların, özel insanların yoludur. Yani müessirden eser olan istidlal. Demek ateşin dumanı olan delaleti gibi, müessirden esere yapılan istidlale, Burhan-ı Limmi denildiği gibi, dumanın ateşi olan delaleti gibi, eserden müessire olan istidlale de Burhan-ı Limmi'dir. Bir harf gördük mü? Kesin yazan vardır. Bir adam gördük mü? İlla yazar. Bana yazmayı bilmeyebilir. Bak, orada ne olabilir? Ustayı iyi tanımak lazım. Ama eseri gören bir adam çok iyi tanımasa bile, çok iyi tanımasa ustanın maharetinin açılımına sebebiyet verir. Hiç tanımasa bile, A'yı gördü, yazan biri vardır, kesin. İki, tercihi vardır, niye B değil daha yazmış? Üç, hattı güzeldir. Dört, hayatı vardır. Beş, ilmi vardır, bak A yazmayı biliyor. Şimdi bak kaç vecihle ne oldu? Eser müessire delalet etmiş oldu. İşte kainatı bu açıdan değerlendirdiğimiz üstadımız bir cümle getirir. Alemin inkarı mümkün olsa da saniyin inkarı mümkün değildir der. Bir harf kendine bir satır kadar işaret eder. Sahibine 10 satır kadar işaret eder. 10 satır kadar sahibini işaret eden bir harfi inkar dese bir adam ustasını inkar eder. Evet. Burhan inni şüphelerden daha salimdir. Bu ayetin, ilk okuduğumuz ayetin, saniyin vücut ve vahdetine işaret eden delillerinden biri de inayet delilidir. Yani sebepten müessire olan istidlalin biri de neymiş? İnayet delili. Bu Kur'an-ı Kerim'de çok zikredilir. Yani Allah'ın kuluna, yarattığı mahlukatına yardımları, nimetlendirmeleri, keyiflendirmeleri, kainat onun için bir beşik gibi, bir ev gibi, değil mi? Nimetlerle dolu bir gerdanlık gibi takdim etmesi hep böyledir. Bu delil, kainatı ve kainatın eczasını ve envanı ihtilalden, ihtilaftan, dağılmaktan kurtarıp bütün hususatını intizam altına almakla kainata hayat veren nizamdan ibarettir. İnayetin mükemmel olabilmesi için, ideal olabilmesi için, en hayırlı bir şekilde muhatabına kavuşabilmesi için bir şart lazım. Nedir o? Nizam. Nizam olmazsa inayet olmaz. İntizam olmazsa inayet olmaz. Eğer kainat bize emirden nefer gibi hizmet ifa ediyorsa, eğer kainatı biz azalarımız gibi, vücudumuzu ruhun kullandığı gibi kullanabiliyorsak ki öyledir, bu inayetin neticesindedir. İnayetin de bize hayırlı bir şekilde, faydalı bir şekilde nasip olabilmesi için de nizam lazım. Bak, gözde bir ölçü var. Gördüğü alemlerde de bir ölçü var. Gözün ölçüsü ayrı, görmenin ölçüsü ayrı arkadaşlar. Gözün büyüklüğü belli, yeri belli bakın. Bu bir ölçüyle yaratılmış. Göz el gibi değil. Değil mi? Kafa gibi de değil. Allah ona bir ölçü vermiş. Bu yetmiyor. Bir de gözün görmesinin ölçüsü var. Ne kadar görecek? Teleskop gibi görseydik nasıl olacaktı? Önümüzü göremezdik. Niye? Büyükleri görüyor, küçükleri atlardı. Mikroskop gibi görseydik o zaman bir yudum su içemezdik. Bir insanla tokalaşamazdık, musafaha edemezdik. Kadere bak şimdi, bize öyle bir ölçü vermiş ki. Göz de güzel, yeri de güzel, ayarı da güzel. Diğer canları da ona göre vermiş. Ona göre vermiş. İhtiyaç hasıl olunca bir de ilim vermiş. Gözün bu ayarını uzatıp kısaltabilirsin. Büyükleri mi görmek istiyorsun? Sana ilim verdim. Yani teleskopla bak. Daha küçükleri mi? Mikroskopla bak. Yine gören bu bakın. Allah Allah. İnsana irade vermiş. İki alanda serbest bırakmış. Cenneti cehennemi kazanmakta serbest bırakmış. Yolunu da bizim irademize bırakmış Cenab-ı Hak. Fakat nefis kötülüğü ister, şerri ister, sefaati ister. İnsanın eli şerde uzundur, hayırda kısadır. Bunu dengelemek için şerde uzun olan nefse bir talimat geliyor. Tövbe, nedamet, istiğfar, vazgeçme. Allah Allah. Nasıl? Kısaltıyor o fıtri olan uzun eli. Şimdi insan yapma eli kısadır, yıkmada uzun da. Şu binayı bir günde yıkar, yarım saat ama bir senede yapamaz. Peki o yapmada olan kısa eli nasıl uzat, dengeyi nasıl sağlıyor? Duayı vermiş, ilticayı vermiş, yalvarmayı vermiş. Et duayı vereyim kulum sana, nasip edeyim diyor. Bu iki dengeyle de fıtrata koymuş olduğu bu imtihanı Cenab-ı Hak ne yapıyor? Muvazene altına alıyor. Aynı gözdeki hayat. Kulak, şu kulak hepimize kifayet eder. Hayatı standartları yani kullanmaya, taşımaya tamamdır. Ama şimdi doktorun kulağı da hassas işitecek. Ona bir cihaz. Peki bu kulağın o özelliğini neyle uzatıyor? Ona vermiş olduğu ilimle bir buluş ortaya koyuyor. Kulaklıkla hastayı dinlediğinde hassas sesleri duyabiliyor. Subhanallah. Evet, üstadımız buyurur. Gözüne gözlük yapan bir gözlükçü usta, gözlük yapan bir usta, hem gözü bilir, hem gözlüğü bilir, hem gözlüğün göze yakıştığını bilir, hem de neyi gördüğünü bilir, öyle yapar, yoksa yapamaz diyor. Aynı gözü yapan ustayı tarif ediyor. Bütün maslahatların, hikmetlerin, faydaların, menfaatların menşei bu nizamdır. Bu kainatta bu nizam ve düzen olmasa yağmur bize hayırlı yağar mı? Karlar nizamlı intizamlı gelir mi? Bak faydalı geliyor, mevsiminde geliyor. Meyvelere bakın. Hep resmi geçit tarzında ihtiyaç anında önümüzden geçiyorlar. Oksijenin dengesi Adem Aleyhisselam'dan beri bozulmadı. İki kişiyken de aynı sistem vardı. Şimdi de ekoloji denge bozulmuyor. Bu nedir? Mükemmel bir nizam ve intizamın eseridir. Niye? Allah kuluna inayetle yardım edecek. Nizam onun arkasında kendini gösteriyor. O nizam olmasa bir inayetten bahsedemeyiz. Yağmurlar hayırlı yağmaz. Karlar başımıza bela olur. Mevsimleri biz çeviremeyiz arkadaşlar. Vücudumuzdaki sistemlerin hangisini çalıştırabiliriz? Hep inayet. Namaz kılıyoruz. Allah namazı, inayetle namazı kılıyoruz. Kıldığımızı zannediyoruz. Namaz bize kıldırılıyor. Vakti getirmekten aciziz. Suyu yaratmaktan aciziz. Namaz kılmak için kalbin çalışmasına ihtiyaç var mı? Senin sistemini kan damarlarında kanın cevelan etmesine bak, bunlar namazın çok önemli şartları. Ama 12 şartın içinde bunlar yok. Bizim bunlara gücümüz yetmez. Basit 12 şart yerine getirmekle namaza sahiplendim. Bugün namazı kıldım elhamdülillah diyor. Ana şartlar nerede? Esas şartlar arz ayağımızın altında durması, atmosfer etrafımızı çevirmesi, oksijen. Nasıl namaz kılacağız biz? Bir de önüne cennet koyuyor. Hem kıldırıyor hem de bizi bereketlendirip nimetlendiriyor. İşte inayet. Bu nizamın göstergesidir. Nizamı kimse göremez, inayeti görüyoruz. İnayette takılıp kalanlar nizamı fark edemezse nazımı bulamıyorlar. Onun için Üstad Hazretleri inayetlerini bir burhan olarak zikrediyor. Kur'an'da da insanların istifade ettiği, beraber olduğu, hemhal olduğu bu nimetler tadat ediliyor ki bu nimetlerin insanlara kavuşması nizamla ilgilidir. Bu nizamı kuran bir nazım vardır. Menfaatlerden, maslahatlardan bahseden bütün ayet Kur'aniye bu nizam üzerine yürüyor. Ve bu nizamın tecellisine mazhardır. İlahi bir tenezzül dedik. Bu gıdalarda var, meyvelerde var, dünyada var, mevsimlerde var. Kış bize göre tenezzül ilahiyle yaratılmış arkadaşlar. Kutupların da kışı var bakın. Dese Cenab-ı Hak bize halimiz ne olur? Allah Allah. Bazı hayvanattan başka kimse yaşayamaz. Mümkün değil. Bir yaz vermiş. Öyle sıcak mevsimler, nurlar var. Burada hayat yok. Onu da ayarında veriyor yani. Hep bunlar birer inayet. Bu aynen kelama da girmiş. Kelamda da bir ilahi tenezzül var. Bizim anlayacağımız, idrak edeceğimiz ve muhatap olacağımız tarzda bir tenezzül ilahi. Orada da 70 bin perde arkasından konuşuyor. Musa Aleyhisselam'a konuştuğu tarzda olsaydı peygamberler ancak orada yanırdı. Ama Allah kuluyla konuşuyor. İnsanla konuşuyor. Allah'ın nefsi kelamı sesten, lafızdan, harften, maddeden münezzehtir. Bu hal bizim anlayışımıza ilahi bir tenezzüldür arkadaşlar. Şimdi bu kelamı tefekkür et, bir de mahsı kelamı düşünün. İnsanın seviyesine, insana layık bir ilahi tenezzülle Allah'ın bilemediğimiz, anlayamadığımız, tefekkür edemediğimiz nefsi kelamı var. Binaenaleyh bütün mesalihin, maslahatların, fevaidin, faydaların, menfaatlerin merci olan ve kainata hayat veren bir nizam elbette ve elbette bir nazımın vücuduna vahsöyledi. İki perde arkasında nazımın vücuduna delalet ettiği gibi o nazımın kasb ve hikmetine de delalet etmekle kör tesadüfün vehimlerini def eder. Nizam oldu mu ne olur? Kasıt olur. Her hattını 12'den vuran bir nişancı nizamlı vuruyordur. Değil mi? Her attığının tamamını çuvalı delmemiş, fezaya fırlatmış, bir tane 12'den, bu adamı nişancı diye kayda geçmezler. Hepsini 12'den vuran bir insan kasıtlı vuruyordur. Nizam var çünkü. Nizam neyi gösterir? Kastı. Yani bilerek yapmayı gösterir. Her mahlukun, canlı olan diyelim, her mahlukun göz, iki tane olması, başında olması 12'den vurmaktır bu. Kulaklarının aynı hizada olması. Burunların da üstünde olması. İstisnası yok ha. Nadir de orada hikmete mebnidir. Hepsinin saçının başından çıkması. Allah Allah. Bütün canlılar ayaklarıyla yürümesi. Mideleriyle hazmetmesi. Nedir bu? Hep 12'den vurmaktır. Yani nizamdır. Nizamın olduğu ne demek? Fenlerden beri. Bak uzmanlarımız burada. Bir gözün doktoru, bütün gözlerin doktoru. Her göz aynı bir ihtisas alanı icap etmez. İlim olmazdı o zaman. Bu nizamı gösterir. Alimlerin başında beyaz bir emame var, sarık var. Ulema sınıfında nizamın olduğunu gösterir. Kolejlere gidin. Her bir kolejin neyi vardır? Bir, ne diyorsun? Forması. Forma diyorlar değil mi buna? Bak onlara özeldir. Sporcuların da öyledir. Bilirsin ki hangi takımın adamı. Yoksa birbirine karışır. O maçta nizam ve düzen kalmaz. Hakem şaşırır. Şimdi kainatta da böyle bir nizam ve düzen var. Nizam ve düzen varsa onu kuran bir nazım, bir sahip vardır canım. Formalar aynı, belli. Tilkilerin formaları aynı. Muamelatları da birbirine benziyor. Bir tilki inceleyen, bütün tilkileri inceleyen, her bir tilki ayrı bir istilacı icap etmez. Zoologlar için konuşuyorum. Bize tilkinin temizlenme filmini seyrettirdiler de çok manidar. Vücudunda haşerat oluşuyor, affedersiniz. Bu hayvan ağzına bir yaprak veya odun parçası alıyor, kuyruğundan yavaş yavaş milim milim suya giriyor. Kuyruğundaki haşerat suda boğulmamak için beline geliyor. Belinden yavaş yavaş sırtına doğru. Sırtından boynuna, boynundan kafasına, oradan yaprağa, ama bu suyun içine giriyor. Bir tek yaprak suyun içinde. Yaprağın üstü görülmüyor artık. Hep haşerat dolu. Onu suya bırakıp çıkıyor. Tertemiz. Kesenize yok.
Allah Allah.
Evet. Kırıl kırıl. Bu hayvana bunu öğreten. Hepsi de aynı şeyi yapıyor. Bir nizamın esiri. Ben bunu hep anlatıyorum. Bir film daha gösterdi. Tilkiler hayvanların en zekileridir. Maymunlarla tilkiler en zayıfları da onlardır. Burada da bir kaide, kural geçerli. Niye? Doymak, serbest sahip olmak, zengin olmak güçle, akılla doğru orantılı değildir. Allah'ın nasibiyle ilgilidir. Malı istediğime, ilmi isteyene veririm diyor Cenab-ı Hak. Onda bir hikmet var. Mahlukat içerisinde en fazla rızık peşinde koşanlar, en fazla dünyaya hırslı olanlar, en fazla menfaatini takip edenler maymunlar, tilkiler ve Yahudilerdir. En zavallıları, perişanları da bunlardır arkadaşlar. Yahudileri ezmeyen bir imparatorluk yoktur. Katletmeyen bir millet kalmamıştır. En son Hitler ölmeseydi hepsinin işini bitirecek. Tarih boyu böyle olmuş. Çünkü bugün nerede ne yapıyorlarsa eskiden aynı şeyi yapmışlar. Hem ekmeğini yiyorlar, hem de devletlerin, milletlerin temellerini, diplerini oyuyorlar. Hayvanlar içerisinde de en fazla rızık peşinde koşanlar, en fazla hırslı, az kafası çalışanlar diyelim, maymunlar ve tilkiler en zayıfları da onlar. Koyun ot diyor, tilki et diyor, hangisinin semiz olması lazım? Şu balıklara bakın. Hiç siz zayıf balık gördünüz önünde? Zayıf bir deri, bir kemik kalmış balık. Tilkiler acından öyle. Böyle bir tilkiyi 3 tane kangal köpeği affedersiniz kovalıyor. Yani onlar da aç, eline düşmüş bir av. Bir tutsalar yok mu? Paramparça edecekler. Böyle canhıraş, bu zavallı. Önlerinden böyle hareket yaparak, onları aldatarak kaçıyor. Epey arkasından dolandırıyor. Yerde bir kütük var böyle. İçi boş, çürümüş bir kütük. Odun kütüğü şöyle 2 metre kadar. Tilki buradan giriyor, onlar giremiyor. İnsanın kafasını girdiğinden bedeni girer der. Tilkinin kafası gibi vücudu giriyor. Onlar bekliyor. Tilki bir taraftan çıkıyor. Seri bir şekilde. Tekrar koşuyor. 3 tane vücut. Dolandırıyor arazi, gelip tekrar giriyor. Buradan tekrar çıkıyor. 5. defa. Pes etti köpekler, affedersiniz. Dilleri dışarıda, hefileye hefileye gittiler. Araziyi bıraktı. Aciz kaldılar. Havlu attılar. Kütükten 2 tane tilki çıktı. Nöbetleşe dolandırıyorlarmış. Biri geliyor, yoruluyor, öbürü bekliyor, dinle, o çıkıyor. Bunlar aynı tilkiyi arkasından koşuyor bu zavallılar. Buna da şahit oldum. Bunlara bunu öğreten, bu hileyi öğreten değil mi? Hepsi de aynı kayette yatar. Bir de bu neyi gösterir? Nizam ve intizamı nesilidir arkadaşlar. Ey insan, eğer senin fikrin nazarın şu yüksek nizamı bulmaktan aciz ise, herkes bunu tefekkür edemeyebilir, istikrayı tam ile, yani umumi bir araştırma ile de o nizamı elde etmeye kadir değilsen, ilim erbabı değiliz, ihtisas alanımız değil, insanların telavuk efkarı denilen fikirlerinin birleşmesinden doğan ve nevi beşerin havası, duyguları hükmünde olan fünun, fenlere bakın. Ve kainata bak. O fünun ile kainata bak. Abdullah abi, Allah selamet versin. Hayatta Allah hayırlı uzun ömürler versin. Üstada giden o talebelerin biri de Abdullah abidir. Hapishanedeyken üstadımız. Gidiyorlar. Diyorlar, üstadımız, Muallimlerimiz Allah'tan bahsetmiyorlar. Bazıları da inkar ediyor. O zamanın şartlarında öyle. Bize Rabbimizi tanıtır mısınız? Üstadımız buyuruyor ki, siz muallimleri değil, fenleri dinleyiniz, kitapları dinleyin. Her bir kitap kendine mahsus bir lisan ve dille devamlı Rabbinizi anlatıyor, onu tanıttırıyorlar. Ben ağabeyimden şunu da duydum, Abdullah ağabeyimizden. Alaaddin Başar abi de beraberdik. Bir gün üstadımız bize dedi ki, Abdullah abi buyurdu, kardeşlerim, bir fen kitabını, bir tıp kitabını veya bir biyoloji kitabını veya kimya kitabını, fiziği, bir insan Allah'ın sanatı gözüyle okusa, mütalaa etse, Risale-i Nur gibi tesir yapar, buyurmuş üstadım. Çünkü niye? Allah'ın sanatını anlatıyorlar. Ustayla birleştirip onun mahareti gözüyle baktık mı ne oluyor? Tefekkür oluyor. Zaten külliyatta da neyi anlatıyor üstadımız? Alemi anlatmak Allah'ı bize anlatıyor. Allah'ın sanatını tefekkür ettirmekle Cenab-ı Hakk'ın yani o meseleyle ilgili tezahüratını, tecelliyatını anlamamızı sağlıyor. O fünun ile kainata bak ve sayfelerini oku ki akılları hayrette bırakan o yüksek nizamı göresin. Güneş sisteminde de aynı kayda geçerli, bir atomda da aynı kayda geçerli. Evet, kainatın her bir nevine dair bir fen teşekkül etmiş ve yetmektedir. Çalışıyor insanlar. Bir dişle alakalı fakülteler var. Dişte sınıfta kalan doktora tezleri ve doktorlar var, doçent olan. Ama porselenin diş yapan bir doktoru takdir ediyoruz. 30 küsür tane ağzımda canlısın düzeni düşünmezsek. Ampulü bulup şu karanlığın şurasını izah eden bir insanı takdir edip acaba cehenneme mi gidecek? Hiç avukatlık yapmaya lüzum yok. Allah bizden şefkatli. Kim ne işlemişse zerre kadar hayır işer. İyi mi hocam? Mükafatını görecek diyor. İmanla cennete girilir. İmansız cehenneme girer. Ama böyle hayırlı işi var. Senin yerinde yanar. Cehennemde katmanlar var. Kademe kademe. Herkes aynı derecede yanmayacak. Değil mi? Yani kafirlerin yeriyle kafir olup da zalim, zulmedenlerin yeri fark edecek elbette. Şimdi fen diyor. Her bir nevat bir fen teşekkül etmiş. Bu ampülü yapanı takdir ediyor. Şu kadar zulümatı götürdüğünden dolayı. Güneşi düşünmezsek, ampülden güneş ne kadar mükemmel, ne kadar ileri, ne kadar idealse onun saygıda o kadar hamde, şükre, metena ihtiyacı. Fen ise kabaydı külliyeden ibarettir. Külli kaydeler. Dedik bir kulağın doktoru, tamam bütün kulakların doktoru. Kaydenin külliyeti ise nizamın yüksekliğine ve güzelliğine delalet eder. Her yerde aynı kayda geçerliyse nizam ve düzenden alamet bir işarettir değil mi? Zira nizamı olmayanın külliyeti olmaz. Külli kaydeler nizamı gösterir. Nizam varsa tesadüf artık orada olamaz. Kasıt vardır. Mesela, bak hemen örneğini verin. Her alimin başında beyaz bir emame var. Yani sarık var. Külliyetle söylenen şu hüküm, ulema nevinde intizamın bulunmasına bakar. Öyleyse umumi bir teftiş neticesinde fünun-i kemniyeden her birisi kaidelerinin külliyetiyle kainatta yüksek bir nizamın bulunmasına bir delildir. Ve her bir fen nurlu bir burhan olup mevcudatın silsilelerinde salkımlar gibi asılıp sallanan maslahat semerelerini ve ahvalin değişmesinde gizli olan faydaları göstermekle sani'nin kast ve hikmetini ilan ediyorlar. İnsanın nabzın nadışı bellidir, normal nabız. Bir dakikada kalp ne kadar atar bellidir. Bütün sağlık kalpleri aynı kaideye tabidir. Altı üstü hastalıktır. Yani. Adeta vehim şeytanlarını tard etmek için her bir fen birer necmi sakıttır. Yani vehim ve vesveseleri tard edip atan kovan o yıldızlar gibidir. Yani batıl vehimleri delip yakan birer yıldızdırlar. Ey arkadaş, o nizamı bulmak için umum kainatı araştırmaktansa şu misale dikkat et, matlubun hasıl olur. Ama bütün kainatı bu nizam intizamı nasıl araştırıp bulalım? Ömrümüz de kifayet etmez. Bununla alakalı bir mesele var. İmam-ı Azam döneminde bir adam hayvanlar üzerinde araştırma yapıyor. Bu misali de çok anlatırız. Nedir araştırması? Hangi hayvanlar doğurur, hangisi yumurtlar? Bunun araştırmasını yapıyor. Peki nasıl yapıyor? Hayvanı alıyor, murakabeye, teftişe tabi tutuyor. Müşahedeye alıyor. Doğurursa onu doğuranlar grubuna, yumurtlarsa yumurtlayanlar grubuna yazıyor. Ama adamın yaşı epey ilerlemiş. Bir gün İmam Azam'a rastlamış. Demiş seni iyi görmüyorum. Çalışman ne? Demiş ey imam ben de bir ilim üzerinde tetebbüa çalışma yapıyorum. Nedir? Ha bunu yapıyorum. Hangisi hayvanların doğru, hangisi yumurtlar? Ya ne hayvanlar biter, ne ömrün kifayet ederse bunu nasıl yapacaksın? Ben bitiremezsem neslime, benden sonraki alimlere ve bilim adamlarına havalı. Onlar bu işe devam eder. O da çok zor. Ne olacak? Çok kolay. Boşuna yorulma demiş. Allah yarattığı mahlukata kaide ve kural, nizam ve düzen koymuştur. Nasıl yani? Kulağı dışarıdakiler doğurur, içeridekiler yumurtlar demiş İmam Azam. Allah Allah. Evet. Adam baktı, istisnalar nadir olabilir. Kulağı dışarıda olanlar doğruyu içeridekiler yumurtluyor. Çalışmayı adam atmış bir köşeye. Yazmış kaideyi. Kalı bayırı dolanmaya bizim yok. Kaide ve kural var. Allah hiçbir başıboş yaratmamış ki. Nizam var ya, ilim var. Aksa'da ilim olmazdı ki arkadaşlar. Adam ihtisası benim gözümde yaptı. Mütehassıs oldu. Diyelim ki benim önüm kifayet etmedi. Adamın elinde ne kalır? Bilgisi kalır. O bir şeye yaramaz. Öbür göz ayrı kaideye tabi. Hadi bakayım ne olur. Ne tıp olurdu ne de ilim ihtisas alanları olur. Bunda da nimet var. Bir de nüans farklılıkları var ha. O nüans farklılıkları tedaviye zarar vermiyor. Bir göz bir göze benzemez. Kesinlikle benzemez. Orada da bir hikmet var. Çünkü Cenab-ı Hak vahid, fert, ahad, kendi bir. Her şeyi bir defa yarat. İkincisi yok. İkincisi yok ama aralarında ana hatlarda ittifak var. Değil mi? Bir tanesi Cenab-ı Hakk'ın varlığını yani birliğini gösterir, diğeri de irade sahibi olduğunu gösterir. Peki bu kadar kainatta bu kadar nizam düzeni bir insan araştıramaz, bir fennin de gücü yetmez. O zaman bir örneğine bak diyor usta. Bir misale var. O misal seni ne yapar? Kainatla bağdaştırır. Gözüyle görünmeyen bir mikrop, bir hayvancık, küçüklüğüyle beraber pek ince ve garip bir makine-i ilahiyi abidir. Hem en küçüğünden örnek verir. Bir mikrop. Mikrobun rızkını yapıyor. Onun ağzı ne ki rızkı olsun? Mikroba rızık yapan Allah. Sanatın maharetini inceliklerde arayacağız arkadaşlar. Güzellikler nerede gizlidirler? Güzellikler ayrıntılarda gizlidirler. Sanatın maharetin inceliği de değil mi? Ayrıntılarda gizlidir. Filin hortumunu yapmak yani zahiren haşa bizi kolay olabilir ama sivrisinek hortumu yapmak bile göre daha zordur. Kol saat yapmak mı daha kolay, duvar saat yapmak mı daha kolay?
Duvar saat yapmak.
Niye? Gözün görüyor. Burada adam mercekle bakıyor. Bak o aletleri ufak ufak şeyleri, malzemeleri aletlerle yokluyor. Gözü bozuluyor insanın. Demek her şeyin küçüğü kendi çapında büyüğüne göre mukayese ettiğinde biraz daha sanatı saklıyor, gizliyor. Allah filin hortumunu da yapmış, sivrisineğin hortumunu da yapmış. Aynı sistemi küreye de yani gezegenlere de yerleştirmiş, aynı sistemi atomların içine de yerleştirmiş. Yıldızlarla la ilahe illallah yazmak, atomlarla la ilahe illallah yazmak. Allah için bir zorluk yok ama bakıldığı zaman birinde ilmin hassasiyeti ve inceliği sanatın, diğerinde kibriye ve azamet görülüyor. İkisini de Cenab-ı Hak bize seyrettiriyor. O mikroba bak, o makine mümkünattan olduğundan, değil mi? Varlığı yoklu misal ola da bilir olmayalım. Vücut ademi mütesavidir. Mahlukatı yani vücut yani vücut alemini İslam aleminde üçe ayırıyor. Biri vacibül vücut dediğimiz Allah'ın zat, sıfat, esma ve şuunatı. Vacip olan vücut. Yani yokluğu mümteni olan, kabul edilemeyen. Ancak yokluğu insanın kafasında yerleşen, hakikatta öyle bir şey olmayan vacibül vücut. Allah'ın zatı, sıfatı, esması ve şuunatı. Şuunatı biz eksik olarak, nakıs olarak kabiliyet diye tarif ediyoruz. Çünkü başka karşılığı yok yani. Şe'in. Hal. İki, mümkünül vücut. Vücut. Allah'tan madem bütün mahlukat mümkündür. Yani ola da olsa da olur, olmasa da olur. Varlığı Cenab-ı Hakk'a kemal getirmez, yokluğu noksanlık getirmez. Kün emir ezer ise yokluğun karanlıktan varlık alemine gelir. Şartel-ül Neym'i unutmayalım. İlim irade kudret, irade tecelli etti mi o şey hemen yokluğun karanlıktan varlık alemine gelir. Kayyum ismiyle onun istikrara temin edilir, yaşatılır, uzatılır. Üçüncü mümtenül vücut dediğimiz muhal olan vücutlar, şirk, küfür buna giriyor. Allah'tan maada ilah kabul etmek, bu da mümtenül vücuttur. Yani muhal olan vücutlar, insanın sakat olan, yanlış olan, eksik kafasında yerleşir. Hariçte böyle bir şey yoktur. Üç aymış İslam halinde. Üstadımız burada bütün kainat, Allah'tan maada her şey masivadır. Cennet, cehennem, dev, arş, kürsi, kalem hepsi mahluktur. Hani onlar Allah ilah değil haşa. Hepsi mahluk. Varlık olabilir olmayabilir. Varlığı yokluğu müsabidir. Allah onları Celle Celaluhu yaratırken kün emredesiyle mübaşeretsiz, uğraşmadan, zamansız ve mekansız olarak halk eder ve yaratır. Yarattıktan sonra zaman mefhumu işin içine girer. O da bizim tefekkürümüz, istifademiz ve ondan memnun olabilmemiz için kullanmamız açısından arkadaşlar. Allah anlık yaratıp anlık kaldırsaydı alemden biz hiçbir şeyden istifade edemezdik. Yani bir çağla yiyemezdik. Bir kuzu kesip kebap yapamazdık. Değil mi? Bir ağacı fidanken seyredemezdik. Bir çocuğu sevemezdik. Bir anda doğdu, büyüdü ve yaşlandı gitti. Bir bakteri 20 dakikada. Bir bakteri doğuyor, çocukluğunu yaşıyor, gençliğine gidiyor, kemal yaşa gelip saçı sakal ağır iki tane yavru bırakıp gidiyor. 20 dakikada bütün hayat hikayesini bitiriyor. Nasıl tefekkür olacak? Neyini seyreder? Nasıl seyreder? O incelikler orada görünmez ki. Ama sahibi bunu biliyor. Onu orada 20 dakika yaşatmasa da biliyor. O bizim için bir tefekkür alanı oluyor işte. Allah ona muhtaç değil. Niye? Vücut esas ilmindeki vücut. Mesela diyelim ki Akif, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı 10 kıtadır değil mi? 10 kıtayı yazdı mı? Bakın o ilmindekinin zuhur etmesi, bizler için meydana çıkmasıdır. 10 kıta onun hafızasında vardı değil mi? Ne olarak vardı? Bir mahiyet olarak vardı. Konuşmada ve yazmada harfler, sesler, işine girer, intikaline vesile olur. İsteseydi 50 kıtada yazardı eğer mahare sahibiyse. Bu 50 kıtanın onun ilmindeki mahiyetiyle yazdığı arasında çok fark var. Yazdığını bize göstermek için, bizim ihtiyacımız için. Yumurtanın içerisinde bir tavuğun hayatı var. Bir de onun neslinin hayatı var. Bakın şimdi. Onu oradan çıkarıp tavuk olarak yaratmak, oradaki insanların istifadesine sunmak amacına yöneliktir. Takdim ediyoruz. Ve bizim tefekkür alanımızı genişletiyor. Biz o tavuk neslinin hangisinin ne kadarını seyredip gidiyoruz ki? Asırlardan beri tavuklar var. Hepsinin bütün özellik güzeli bir yumurtanın içerisinde mevcuttur. Ama o yumurtanın içinde kanat olarak yok, gagı olarak yok, renk olarak yok, bir mahiyet olarak var. Mahiyet olarak var ama hepsinin aslı esası orada. Onu seyreden Allah'tan maada kimse olamaz. Oralara kimse giremez. Oradan bize az ilim verilmiş. Biz onun teşekkür etme durumundan sonra tefekkür devreye girip istifade ediyoruz. Allah'ın bizim ihtiyacımız noktasında yani şeyimize alanımıza haşa ihtiyacı yok ki. Niye? Cenab-ı Hakk'ın varlığı, vücudu vacibül vücut. Bizimki mümkünün vücut. Bizim ihtiyaçlarımız var. Allah ihtiyaçtan müstağnidir, beridir, ezelidir. O halde tefekkür noktasından baktık mı, esas tefekkür alanı mahiyetiyle, keyfiyetiyle Allah'ın ezeli ilmine, ezeli hikmetine, ezeli nazarına yakışan onun ilmindeki hakiki mahiyetlerle vücutlardır arkadaşlar. Bunun üzerinde çok türlü önemli bir konu olduğundan dolayı. Evet. İlletsiz vücuda gelmesi muhaldir. Madem varlığı yokluğu müsavi Allah'tan bağda bütün mahlukatın olmuş o zaman bir illet lazım. Yani kim tercih etti? Bak tercihten başka bir şey yok. Ol dedi oldu tercih. O illet ise esbab-ı tabiye değildir. İstemese yaratmazdı. Değil mi? Çünkü o makinedeki ince nizam bir ilim ve şuurun eseridir. Her zaman yapan yapılandan üstündür, bir kaidedir. Her zaman usta sanattan daha önemli ve daha mükemmeldir. Değil mi? Bu bir kaidedir. İnsan hangi sanat harikasını, hangi buluşu ortaya korsa korsun, kendisinden daha kaliteli, daha önemli değildir. Ama bakın mahlukata, ağacı kim yapıyor görünüyor? Toprak. Nasıl olsun da toprak ağaçtan daha mükemmel olur mu? Mümkün mü? O zaman yapan değil. Yapan yapılandan illa üstün olması lazım. Ağaç müstün, toprak müstün. Ağaç müstün içindeki meydana gelen meyve müstün. Bak meyve ağacın neslini de taşıyor. Meyve de ondan kaliteli. Bu sinsileye bakarsak ne toprak, ne ağaç yapan değildir. Malzemedir. Yapan Allah'tır. Allah-u Zülcelal'dir. Üstünlük ona aittir. Esbab-ı tabiye ise ilimsiz, şuursuz, camit şeylerdir. Akılları hayrette bırakan oyunca makinanın esbab-ı tabiyeden neşet ettiğini iddia eden adam, esbabın her bir zerresini, Eflatun'un şuurunu, Kalinos'un hikmetini ita etmekle beraber, o da mümkün değil de, o sebeplere bu aklı, bu idraki, bu muhakemeyi verecek ki onlar onu yapsın, olsa da mümkün değil yapamaz. O zerrat arasında bir muhaberenin de mevcut olmasını itikat etmelidir. Bu ise öyle bir safsata, öyle bir hurafedir ki, meşhur sofistayı bile utandırıyor. Meşhur sofistayı değil, heben nakar. Üstad bunu zikrediyor Mesnevi'de. Sofistler, yani Allah'ı inkar ediyorlar. Bunların heben nakar denen bir adam, kendini de inkar ediyor. Evet. Kendini inkar edince Allah'ı inkar etmek biraz makul karşılanıyor. Üstadımız buyuruyor, alemi kabul edip ustasını inkar etmeyi aklen mümkün görmediklerinden dolayı bu sofistler, felsefecinin bu kısmı. Şöyle bir mantık yürütmüşler. Alem de yok, Allah diyor. Bir derece akla yaklaşmışlar diyor. Sanat yok ki adam ustayı kabul etsin, haklı. Öbürü sanatı kabul edip ustayı inkar ediyor. Bak Darwin de bu sakatlığa girmiş, arızaya girmiş. Darwin ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki, kapının açılıp kapanmasını temin eden bir menteşenin ustasını kabul edebiliriz diyor. Onun ustası vardır diyor. Onu anlarım diyor. Aynı mantıkla gidip bir midye kabuğunun açılıp kapanmasını bu ustaya veremeyiz diyor. Nasıl başlıyor, nasıl bitiriyor? Ya, babası vermiş din adamı olsun diye. Yani ilahiyat okusun diye. Papaz olsun diye vermiş. Gitmiş ilim adamı olmuş. Mesleğinin de yani şeyin de mizacının tersine iş yapmış. Birilerinden de alet olmuş. Bak, bugün hala okullarda onun felsefesi okutuyor arkadaşlar. Avrupa terk etti. Talebeyi serbest bırakıyor. Yaratılış var. Darwin'in fikri var. Tercihsiz yapıyor. Bizde hala bazı yerlerde Darwin'in fikri var. Hipotez, teorem, kaziye değil. Adam biri kalkmış insan maymundan türemiş gelmiş demiş. Biri demirden diyebilir. Değil canım. Bunu bir kaydeymiş gibi nazara vermek, gündemde tutmak da ideoloji noktasında materyalistlerin işi işte. Oradan girerek çocukların kafasını karıştırmak istiyoruz. Eğer bunu esbaba vereceksek, Eflatun'un şuurunu, Kalinos'un hikmetini ita etmekle, bir de zerrat arasında bir muhaberenin de haberleşmenin de vücut bulmasını kabul edeceğiz ki, bu öyle bir hurafedir ki, meşhur sofistayı bile utandırıyor. Bu hep endaka, kendini de inkar ediyor, alemi de Cenab-ı Hak da yok diyor haşa. Varlığında bir nimeti var, kıymet bir değerdir. Yok olmasının ruhunu daraltıyor. Boynuna şeyleri takmış. İşte ses veren malzemeleri takmış. O sallandığı zaman kendi varlığını hissediyor adam. Ha ben varım diyor. Böyle çığırdan çıkmış. Bak kendime söyleyeyim, muvazeneyi bozmuş insanlar. Zirvede zırvalamışlar. Felsefeciler böyledir. Her şeyin fazlası zarardır arkadaşlar. Hayrul umuru evsetuha. Allah zekayı verdi mi ona göre ne ister? Tefekkür ister, ilim ister. Çünkü o bir nimettir. Ama o zekayla zirveye çıkıp öyle yanlış işler yapmışlar ki Kur'an'ı rehber yapmadıklarından dolayı akıl feneri kifayet etmiyor olay vadisatın derununu, sırrını çözmeye. Bir gece tutmuş bir arkadaşı o malzemeyi kendi boğazına takmış. Bu uyuyormuş. Niye bunu takıyor diye. Bu yanmış. Boğazında o malzeme ses gelmiyor. Ben yokum demiş. Ona bağladı ya. Bak, bu. Bakın arkadaşının boğazında o ses geliyor, o malzeme var. Demiş ente ene femenene. Sen ben. Ya ben kim demiş adam. Bu şekilde bir ahmaklıkla kitaplara girmiş. Ben ne kan unutmayın adını. Üstad bunu Mesnevi'de zikrediyor. Allah hepimizi muhafaza eylesin. Mahaza esbab-ı maddiyede esas ittikaz edilen kuvve-i cazibe ile kuvve-i dafiyanın inkısama kabiliyeti olmayan bir cüzde birlikte ihtimalları iltizam edilmiş ki bak Cenab-ı Hak daha nasıl kendini göstersin. İki zıddı bir arada tutuyor. Burası ya aydınlıktır ya karanlıktır. İki zıddı bir arada tutmak Allah'ın işidir. Allah'ın işidir arkadaşlar. Bir diyelim arının vücudunda bal denizi ve zehir denizini bir arada tutuyor. Arının vücuduna zararı yok. Barajel bahreyni yeltagiyan beynehumma berzahulla yebgiyan. İki denizi salıvermişizdir. Arasına öyle bir perde bırakmışızdır ki iki denizin suları ve hakikatları birbirine karışmaz. Şimdi bunu getirdiler. Akdeniz Atlas Okyanusu arasında, öyle değil mi? Cebeli Tarık Boğazı'nda, yanlış söylemiyorum değil mi? Kaptan Kusto'nun bulduğu bir mesele gibi gündeme verdiler. Doğru. Bir masada olabilir. Önce bunu Boris Mukai bulmuş. Bakmış, o Cebeli Tarık Boğazı'nda iki suyun ısı dereceleri ayrı, mineral maddeleri ayrı, balıkları da ayrı, tuzluluk oranları da ayrı. Osmodifüzyon olayları var fizikte, kimyada. Onda birbirine geçiş yapması lazım. Az yoldan çok yöne, çok yöne geçiş yapar. Ama burada bu yani mantık kurallarını alt üst eden bir olay var. Kaptan Kusto da bunu buluyor. Boris Bukay ile mektuplaşıyorlar. Diyor ki ben de onu yakaladım, buldum. Bunun cevabı Muhammedilerin kitabında mevcuttur. Sakın asabetlerde dolanma. O ayetle o sikke oraya vurulmuş. Şimdi bunu ifade edince eğer bu ayetin manası sadece bu ise bu ayeti sahabeler okudu. Değil mi? Tabi'in okudu. Evliyalar, asfiyalar okudu. Kaptan Kusto'ya mı kaldı bu iş? Bunlar istifade edemedi mi ama? Öyle mi dememiz lazım? Eğer sadece sebebi bu ise bu ayet anlamak, bu buluştan sonra tahakkuk edecekse bunu eskiden okuyan o vasıflı insanlar hiçbir şey anlamadan mı gitti haşa? Yok. Üstad buna çok güzel manalar veriyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim asıl amacı Allah'la kul arasındaki münasebeti bulmaktır. Dengeyi sağlamaktır. Önce ayetlerin izahları bu amaçla yapılır. Daha sonra kademe kademe, sınıf sınıf, grup grup, meslek gruplarına göre ayrı nüans farkları, anlamları çıkabilir. O bütün insanları ilgilendirmeyebilir. Ana kaynağı, ana amacı unutmayalım. Nedir? Rubbiyet-i amme, ubudiyet-i külliye. Üstad ilk mana. Bahri ubudiyetle bahri rubbiyet serbest bırakılmış diyor. Bak. Esas mana, bonfile mana bu. Bu mesele, şu maddi mesele var, buna göre mukayese edilse bilim mesele önemli değil. Bu masalarda ayete bir nakise gelmez. Çünkü amaç Allah ubudiyet denizini serbest bırakmış. Kullukta son yok. Git gidebildiğin kadar. Bulamazsınız sonunu. Bulsa Peygamber Efendimiz buldu Aleyhisselatü Vesselam. Ubudiyette zirve. Miraç'tan Allah'ı gördü, küçüldü, belini büktü. Ya Rab ben sen hakkıyla bilememişim dedi. Büyümenin aslı küçülmedir, tevazudur. Bakın. Son yok. Ubudiyet. Rububiyette de son yok. Allah rububiyet denizinde serbest bırakmış. Rablığın terbiyenin girmediği bir yeri yok. O da sonsuz. İki deniz salıverilmiş. Araya öyle bir ince perde bırakmış ki Allah. Ubudiyet aleminin en kaliteli, en değerli, en yüce adamı, en ulvi insanı. Rubiyet alemin bir taşına benim diye sahip çıkamıyor. Sürünüyor orada. Karışmıyor. Bu cevap var ya, herkese yeter arkadaşlar. Peygamber de bundan tatmin olur. Profesör de. Kaptan Kusto. Yani ben o da bir masada. Geç. Bir hafızada ne kadar bilgiler sarıverilmiş. Ne kadar hikayeler sarıvermiş. Ne kadar tarihler, ne kadar malumatlar. Karışıyor mu birbirine? Bir hafız bir Kur'an'ı yerleştiriyor. Üstteki ayet, alttaki ayeti siliyor mu? Subhanallah. Kendi dizdiğimiz kütüphanede kitabı bulamıyoruz. Onu biz dizdiğimizden dolayı. Hafızayı Allah diziyor. Bir Kur'an bir cilt daha olsaydı onu da hafızasına, o hafızlar kordu, ayeti tek tek çıkarırdı. Bak salıveriliyor, birbirine karışılıyor. Bir hava aleminde seslere bakınız, suretlere bakınız, kokulara bakınız. Mesela ne kadar şekilde suret varsa salıverilmiş. Hatta bir atomda dahi tamamı mevcut. Hava aleminde ne var? Bir atomda tamamı mevcut. Karışmıyor. Biri diğerini örtmüyor. Daha size bir örnek daha. Adem babamızın Havva annemize düşen iki çekirdekli bir hücresinde, zigotta. Kıyamete kadar gelecek insanların her şeyi salıverilmiş. Karışmıyor. Karıştırılmıyor. Zamanı tek tek çıkarılıyor. Bir atomun vücudunda cazibe denizi diyor. Bak burada dafiye denizi salıverilmiş. Karışmıyor birbirine. Karanlık gündüze karışır. Işık karanlığa karışmaz mı arkadaşlar? Atomun vücudunda bakın Allah'ın kudretine. Cazibe dafiye beraber yan yana bulunuyor. Karışmıyor. Demek ki bu ayetin sikkesinin olmadığı bir yeri yok. Her yerde var. Bunun bir özelliğinde kim bulmuş? Bilim adamları bulmuş. Dahası var. Mesela ahiret şartlar, standartları serbest bırakılmış. Dünya standartları da serbest bırakılmış. Ama öyle bir nas, bir ince perde var ki hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yani ahirete çalış diyor. Bak bir perde var. İman ettiğimiz alan burayı engellemiyor. Şehadet alemi orayı engellemiyor. Eğer Allah o perdeyi kaldırsa yok mu? Kim gelip de ticaret yapacak? Kim sanat ortaya fabrika işletecek? Kim profesör olacak? Tesbihini alan dağa gider. Göründü alem çünkü. Çocuk 4 aylıkken dünyayı gördü anne rahminde. Durur mu daha bir daha orada? He? Peki gelse yaşar mı? Oraya iman, buraya şehadet alemi. Denge kuruyor Allah. Ama iç içe. İç içe. Ölen bir adam tabutla cennete gidiyor. Füzeye binse gidemez. İç içe yani. Çok uzaklaşmaya değil mi? Birbirine girmiş. Mahiyet değişikliğiyle alem değişiyor. Cennete gitmenin yolu füzeye binmek değil, tabutun içine girmektir. Samaya uçmak değil, yerin derinliklerine girmektir arkadaşlar. Halbuki onlar birbirine zıt olduklarından içtimaları caiz değildir. İki zıt bir arada bulunmaz. Üçgen üçgenken dörtgen olmaz. Üçgen ne var diyeceğim, dörtgen olsun. Yumurta yumurta kaldığı müddetçe civciv olmaz. Yani yumurtalığından vazgeçecek. Geçmiyor. Civciv olamaz. Kaidedir. Ama Allah'ın kudretine, azametine, hikmetine bakınız ki zıtları bir arada tutuyor. Kalp kasılıyor, gevşiyor. İki zıt bir arada çalışıyor. Zaten sistemi böyle kurmuş Allah. Hep gece değil. Dövüştürüyor birbiriyle. Hakikat ortaya çıksın diye. Geceye gündüze musallat etmiş. Gündüzü geceye. Günün dengesini böyle tutuyor. Met ve cezir diyoruz. Bak sıkıp gevşemekle okyanusları muhafaza ediyor. İki zıt. Zaten Allah'ın bir esması celalidir. Bir grup, bir grup esması cemalidir. Esmada da bu iki zıt. Allah Celle Celaluhu Camiül Ezdat. Yani esma itibariyle zıt isimlere sahiptir. İşte bu zıt isimlere sahiplenme hakikati kainatta kendini böyle tecelli olarak gösteriyor. Kış olmaz her zaman. Yaz ona musallat edecek ki mevsimlerin dengesi ayakta dursun. Ticaretler hep kesat olmaz. Kâr da olacak. Ticaret olmaz yoksa. Hep hastalık olmaz. Sağlık da olacak. İmmün sistem ayakta duracak çünkü. Kalpte bile kabız ve bast. Haf ve reca. İsimleri değişiyor sadece. Okyanus dolu met ve cezir. Kalpte oldu mu kabız ve bast. Maddeten kalp sıkılıp gevşeyecek ki kanı pompalasın. Maddi hayatın ateşini yaksın, manevi olarak kabuza bas haline girecek ki latifelere medet versin, onu ışıklandırsın. Aynı kaide atomların vücutlarına kadar işlemiş. Zıtlarla Allah alemi, cennet ve cehennem bak. O da bir imanla küfür. Gidin nereye gidersin? İnsanın kalbinde lümme-i şeytaniye, meleğin ilhamı çarpışıyor. Muharebe meydanı gibi. Munkaliptir. Kalbe kalp denmesinin munkalip olduğundan dolayı değişkendir. Onun için değişken derken, onun için tarihte hep kalbi akıl idare etmiştir. Yani kalp akla tabi olur. Yani tekke ve zaviye medreseden talimat alır. Fıkıh esastır. Değil mi hocam? Medrese tekke ve zaviyeden talimat almaz. Onlar kalbi işletir, kalp değişkendir. Her zaman öyle bir şeye meftun olur ki, değil mi? Bazı şeyleri ne yapabilir? Dengesini bozabilir. Fakat cazibe ve dafiye kanunlarından maksat, adatullah ile tabir edilen kavanini ilahiye ise ve tabiatla tesmiye edilen şeriat-ı fıtriye ise caizdir. Lakin kanunluktan tabiata, vücud-ı zihniden vücud-ı hariciye, umur-u itibariyeden umur-u hakikiye alet olmaktan müessir olmaya çıkmamak şartıyla makbuldür. Aksi halde caiz değildir. Ey arkadaş, misal olarak gösterdiğim o küçük hurdebini hayvancığın yani mikrobun büyük fabrikasındaki, kendi küçük ama büyük dediğim yani mahiyet itibariyle büyük. Nizam ve iptizamı yani biz mikrobu görmüyoruz. O kardeşini görüyor. Rızkını görüyor. Kolonisini kuruyor. Anlaşıyor. Sülalesi var. Allah Allah.